Ayrım 25. Yemek bitip kalkarlarken tabanca izni için uğraştıklarından söz etti. Çevreye uyanık olması için de uyardı ayrılırken. Arnavutköy'de bir buluşmaya yetişmek için fırladı, özür dileyerek hesabı da ödemişti. Doktor kahvesini yudumluyordu ki ileri masalardan birinde oturan bir adamla bir kadın gözüne ilişti. Adamı tanıyor gibiydi ama çıkaramamıştı. Kim bilir nereden. Ama onların gözü de gizlice bende sanki. Mafya olmasın. Al paranoya. Yakında görünürler belki de. Bir de Ermeni varmışa takıldı kafası. Baskeni mi demişlerdir? Nereden bileceklerdi? Soramıyorsun ki. Onu biliyorlarsa bir de. Kafasından atmaya çalıştı. Lokantadan çıkıp Taksim'e doğru yürürken düşündükçe daha çok koymaya başlamıştı olaylar. Nereye gidiyordu işler böyle? Mafya, Kürt beyi, işkenceci polisle el ele eski yoldaşlarımızdan korunmaya çalışacağız. Öyle, eski yoldaşın. Olaylar geçip bitse de karanlık ilişkilerin içe çökecek tortusunu taşımak var bir de. 30 milyar baç ödemek tatsız da olsa göze alamayacağı şey değildi. Parasal durumu sarsılmazdı pek. Güvencesi olsaydı bari işin. Parayı kaptırmışsın, belada artarak sürüp gidiyor bakarsın. Bir sürü pis herife gebe kalacağız bir de. Aşağılık ferdane kaltağıyla yatmadık diye oldu bütün bunlar. Alaylı bir acılıkla gülümsedi. Salt o karıyla yatmamak için bile seve seve verilir 20.000 dolar. Taksim'e yaklaşırken bir arabaya atlayıp eve vardığında 5'i geçiyordu. Balkona çıktı, bakıp durdu bir süre. Şu eşsiz güzellik bile gideremiyordu içindeki burukluğu. Telefon da çalmıyor. Arayamayacağını söyledi kız. Yanında olsaydı şimdi. Ne olacaktı, ona mı açılacaktın? Bilmiyorum. Öyle bir halt etmeye de kalkma. İçeri girip müzik setine gitti. Beethoven'ın Kreutzer sonatını koyup uzandı. İçindeki karmaşa müziğin tutkulu çatışmaları içinde ufalanıp elenmeye başladı usuldan. Vasken'i bir arasa mıydı? Ne de sırasıydı ya. İşin içinde bir de Ermeni olduğu sözü nereden çıkmış olabilirdi? Vasken diye birinin varlığını bilen kim vardı ki? Polis kaynaklı mıydı yoksa bu ince bilgiler? Ferhat Bey'in adamı Macit denen herif polisti sonunda. Güvenlikle ilişkileri sürer diye duymuştu, kovulmuş da olsalar. Umduğundan mı karışıklı neydi işler? Nasıl kurtulacağız bu sarmaldan? Müzik bitince boşalmış gibi oldu ev gene. Gazeteleri karıştırdı, türküler koydu havası biraz değişsin diye. İnip duş yaptı. Mutfağa gidip akşam için yiyecek içecek bir şeyler bakındı. Ne acıkmıştı ne içki istiyordu oysa. Bir kadeh kırmızı şarap, peynir, peksimet, elma, portakalla çıktı salona. Televizyon kanallarında dolanırken isteksizce yedi, şarabını yudumladı. Erken yattı, gece bir kez kalkmanın dışında uyudu uyandı sabah 9.30'a kadar. Bugünü de atlatırsa yarın umutla bekleyebilirdi Esme'yi. Öyle bir söz vermemişti kız ya, ona uygun görünüyordu. Bugün telefon bekleyebilirdi. Niye bekleyecekti? Uzanıp aldı başucundan, yatakta çevirdi. Kapalıydı telefon, şu anda ulaşılamıyordu. Şaşırdı, kızdı, canı sıkıldı. Niye kapatıyor bu kız telefonunu? Güne iyi başlamak istiyordum. Başta gene, kalkıp yıkandı, kahvaltısını yaptı, yalan yanlış da olsa. Çıkıp gazeteleri aldı. Dünkü olayı yeniden geçirmeye başladı kafasından. 30 milyar verince kapanacak mıydı bu iş? Vasken miydi acaba herifin Ermeni dediği? Bir telefonun ne sakıncası vardı? Ne diyeceğim açıp da, iyi misin? Kötü bir şey olsa Vasken aramaz mı? Kötü ne olacak? Salonda uzanıp gazetelere bakıyordu ki telefon çaldı, fırlayıp aldı hemen. Günaydın. Dünyanın en güzel sesiydi telefondaki. Günaydın Esmeciğim. Nasılsınız? Birden iyi oldum. Ben de, sabah uyuyorsunuzdur dedim. Şimdi çıktık toplantıdan. Buluşuyor muyuz? Umutsuz, özlem doluydu soru. Şu anda bilemiyorum. Akşam bir yemek var yabancı konuklarda. Evde misiniz? Doralar gibi oldu bir, yanıtladı hemen. Evdeyim canım. Akşamdan sonra arayacağım sizi, öpüyorum. Ben de seni öpüyorum bir tanem. Beni sevdiğini söyler misin? Gülümser bir sesle, gelirsem söylerim dedi. Çıkmam gerek, sağlıcakla kalın. Kapandı telefon. Evde miymişim? Ne cehenneme gidecektim Esmeciğim sen geleceksen. Silinmiş gibiydi içindeki pas, balkona çıktı. Bulutluydu biraz, sert esiyordu. Bir uçak geçiyordu yukarılardan. İçinde olsak Esme'yle, kaçıp bir yerlere gitsek. Kaçmaktan utanmayacak mısın? Söz gelim işte, nereye kaçacağım? Kaçtın yeteri kadar, bir adım atmadın daha tasarıların doğrultusunda. Biliyorum, kafamda hep salona, gazetelere, kitaplara, müziklere döndü gene. Üçe doğru yemeğe indi mutfağa, kahve içti yemekten sonra. Geç vakit uzandı karyolaya, uzun süre sonra daldı. Uyandığında 6'yı geçiyordu. Duymadın mı diye baktı telefona, aranmamıştı. Akşamdan sonra demişti. Kaç olur bu akşamdan sonra? Kulağı telefondaydı, hiç ayırmıyordu yanından. Çok sık değiştirdiği çeşitli müzikler, kasetler, CD'ler, kitaplarla uğraştı durdu 9'a kadar. Yemek de yememişti, dayanamadı, telefonu çevirdi. Kapalıydı. Yemek bitmedi demek. İnip ayaküstü bir şeyler atıştırdı mutfakta. Şarap, meyve aldı tabağına, çıktı salona. Televizyona baktı. Eline geçen bir Sezan reprodüksiyonları albümünü karıştırdı. Gelemeyecek ama telefon edecek, söz verdi. 10:30'a geliyordu. Yalnız saatler değil, dakikalar bile içini umutlu beklentiyle oyarak ilerlemişti bütün gün. Şimdi umutsuzluk başlıyordu. Kalktı, 3. Selim'in "Abi tabiyle bu şebhaneme canan geliyor" şarkısının olduğu CD'yi aldı. Duraladı koyacakken. Haneme canan geliyormuş. Müziği de gülünç ediyorsun kendine de. Fırlatır gibi yerine koydu CD'yi. Telefonu açıp çevirdi numaraları. Çalar çalmaz açıldı. "Esmeciğim, arayamadım, bağışlayın." "Gelmiyor musun?" Bir sessizlikten sonra "istiyor musunuz?" dedi. Güç tuttu kendini kızmamak için. "Ne diyor bu?" "Sen istemiyorsan ne derim ben?" "Bir düşüneyim." Kapandı telefon. Ne diyeceğini bilemeden şaşkın kala kalmıştı. Ne demekti şimdi bu? Sessiz evde aşağıda sokak kapısındaki tıkırtıyla irkilir gibi duraladı bir. Fırladı hemen elektriği yakıp ürkek karmaşık duyguların çarpıntısıyla inmeye başladı merdivenleri. Orta kata gelip de içeri girmiş sokak kapısını kapatan Esme'yi görünce sevince battı birden. İnanmıyordu gözlerine. Merdivenleri çıkmaya başladı Esme de. Orta katın sahanlığında durup karşılıklı bakıştılar. Yorgun, mutlu bir gülümseme vardı Esme'nin gözlerinde. Uzanıp kucakladı, özlemle sıktı kollarında doktor. Uzunca öpüştüler, şöyle bir çekilip hüzünlü bir gülümsemeyle baktı Esme. "Ben size gelebilmek için babaanneciğime yalan söylüyorum, siz de bana soruyorsunuz seviyor muyum diye. Ceza olarak işlettim ben de sizi işte." "Hep böyle cezalar ver bana Esmeciğim, iyisin." "Çok iyiyim, yorgunum biraz, geçer. Yatalım mı?" "Allah'ın cezası yemek uzadıkça uzadı. Telefon etmeden gideyim dedim." Yanıtını beklemeden odasına doğruldu. "Ben bir duş alayım önce." Doktor salona çıkıp televizyona elektrikleri kapattı. İndiğinde Esme duşa girmişti. "Yatalım mı?" sözünü nasıl yorumlayacağını bilemiyordu daha. Odasına geçip soyundu, kulak verdi. Esme'den sonra o girdi duşa. Kuralanıp çıkınca bornozu ile indi. Bir sürahi su aldı dolaptan. Merdivenlerde Esme'nin odasından çıkıp onun odasına geçtiğini duyunca ürperti dolandı içinde. İyi ki almıştı suyu da. Viagra'yı nasıl alacaktı şimdi ilaç dolabından? O görmese daha iyi değil miydi? Niye daha iyi olsundu? Görsün bilsin de o da. Yüreği çarparak girdi. Loştu o da. Tavandaki lamba söndürülmüştü. Komodin üstündeki küçük ışık yanıyordu. Yatağa uzanmıştı Esme, yarı çıplaktı. Çağrılı bir gülümsemeyle bakıyordu. Goya'nın çıplak mayasını anımsamasına kızdı birden. Ne sersemceydi şimdi o saraylı şırfıntıyı anımsamak yani. Duvardaki ilaç dolabını açtı usulca. Suç işler gibi bir çekingenlikle mavi hapı çıkardı. Yaklaşıp komodin üstündeki bardağa su koydu biraz. Yuttu yüzlük Viagra'yı. Yüreği küt küt atarken döndü Esme'ye. Gülümsemeyerek ağırdan yürüdü yatağa doğru. Yattılar. Haziran sonu İstanbul'dan koca bir yaz boyu ayrılacağım günler, çelişki duygular içinde bata çıka geçer. Güneyde Akdeniz kıyılarında denizin doğanın kucağında dinlenip yazarak geçireceğim güzel günlere kavuşacak olmanın 10 yıllardır yaşadığım sevinci. Öte yanda bu kara sevdalısı olduğum güzel kentimden ayrılmak zorunda kalmanın hüznü didişir durur içimde. Bağbı halide kitapçıdan dönüşte tepe başında indim arabadan. Güneşin batışını arkalarına almış, Beyazıt, Süleymaniye, Fatih, Sultan Selim camilerine, yok olmak arabasından son çabalarla bir ölçüde kurtulan Halice, veda eder gibi bakarak yürüdüm bir süre. Ana yolu geçip balık pazarına girdim. Nevizade'ye sapmak gelmedi içimden. Tıkış tıkış masalarla dolu dar sokakta omuz sökmez şimdi bu güzel havada. Bu akşam da denetlemeden geçelim bu meyhanelerin esriklerini. Çiçek pasajına daldım. Oradan geçmek de az sorun olmadı. Girenleri göğüsleyip tam Beyoğlu'na çıkıyordum. Burun buruna geldik Doktor Nahit'le. "Merhaba Vedat Bey." "Doktor merhaba." Yanındaki genç bayanın ayrımına el sıkışırken vardım. "Esme iyi kara." Doktora bırakmadan uzanıp elimi sıkmış, tanıtmıştı kendini. Kalabalığa takılıp ben doktorun yanında, Esme iyi kara sağında, konuşa konuşa yürümeye başladık Taksim'e doğru. "Esme bugün son sınavını verdi. Biraz önce buluştuk bir yerlerde, bir kadeh içelim diye çıktık biz de." "Sorsam mı kim bu Esme diye?" "Kutlarım. Ne sınavıydı?" "Kutlamak için erken," dedi Esme. "Sonuç birkaç gün sonra açıklanır. Bitirme sınavı, akademi, tasarım, iç mimarlık." "Dilerim başarılı olmuşsunuzdur." "Sağ olun. Nereden isti bilmem. Ne dersiniz, aranıza beni de alır mısınız deyip keyfinizi kaçırayım mı? Gülümseyerek bakışlar doktorla Esme. Niye keyfimiz kaçsın dedi doktor. Önersem mi diyordum içimden. Benden çok yaşayacaksınız. İzin verirseniz bizim Arif'in barına götüreyim sizi. Çağrılım olun. Çiçek barı. Esme'ydi. Doktor bilmiyormuş çiçek barı. Esme'nin de kimi arkadaşlarını bulmak için binde bir uğradığı yermiş. Bir bakışmaları yetti anlaşmaları için. Yaz başlarında güzel havalarla birlikte Nevizade'nin çiçek basacının kim öteki meyhanelerin tersine seyrekleşir çiçek var. Gediklileri yazlığa dinleneceği özellikle Bodrum çevresine giderler bahar sonu. Bardaki birkaç kişi dışında boş gibiydi iç salon. Orta bölüm bahçe dolu sayılırdı. Bahçede dış duvarın köşesindeki masadan gelişimizi bekliyorlarmış gibi tiyatrodan birileri kalkıyordu oraya geçtik. Ne içeceklerdi? Gin tonik dediler. Ben de gin tonik alayım dedim. Hemen her gün uğrayıp da ağzına içki koymayan benim içmeye kalkışmama garsonlar şaşırdı biraz. Esme'nin başarısı dileğiyle kaldırıp yudumlamaya başladık içkilerimizi. Şöyle bir bakındı. Güzel yermiş dedi doktor. Asıl özelliği önemli bir yer oluşu. Önemi neymiş buranın? Esme'den gelmişti bu sivri soru. Dur aladım. Soğuk alaycı bir gülücük vardı kızın bakışlarında. Şaşalamış olmama doktor da bıyık altı gülümsüyordu sanki. Ben de gülümsemeye çalıştım. Vallahi Esme Hanım diye alıyordum ki kesti hemen. Esme diyebilirsiniz. Hanım sözünü sevmem. Bağışlayın. Doktorun bıyık altı gülücüğü daha da keyifliydi sanki. Bakıp duraladım gene. Ben de ilk tanıştığım biriyle senli benliymişim gibi adıyla konuşmayı sevmem mi deseydim. Gizli gülümseme öyle tatlı oturmuştu ki bakışlarına doktorun ters tepkiye benzer bir söze varmadı dilim. Bir yakınlık duygusuyla gevşer gibi. Sağ olun dedim, izin veriyorsanız Esme derim ben de. Takılmak geldi içimden bu yakınlıkla. Bu güzel kız nişanlınız mı doktor? Aramızda yaş uçurumu olan çevremde yakınlarımdaki genç kızlara nişanlım, sevgilim, aşkım diye takılmak sık yaptığım şakaydı. Gene duralayıp kaldım birden. Takılmamı yersiz bulduklarını açıklamak için yumuşak bir uyarı var gibiydi üstüme dikilmiş gözlerinde. Ağırdan doğruldu Esme, sözlüsüyüm dedi. Öyle ortak bir tepki taşıyordu ki bakışları, ne diyeceğimi bilemeden kaldım. Sürmesini önlemek ister gibi Esme aldı hemen. Buranın önemi diyordunuz. Evet, önemi diyordum da şimdi daha önemli bir şeye. Senin de 80'ine dayanmış şu adamın ilişkilerinize takıldı kızım kafam. Sana ne bundan? Yanıt ver, bekliyorlar. Her şeyi sinsiz sanki bu kızın, güzelliği de, hele bakışı, hiçbir şeyi umursamıyor gibi. Bildiğimiz uğrak yeri burası dedim. İstanbul'da çoğu ünlü, tür tür işten kişilerin haftada en az birkaç kez uğramadan edemediği, sözleşmeden buluştuğu, özellikle pazartesi cumaları kalabalık biçimde bir araya gelerek söz, düş, dedikodu ürettiği, kimin hangi işe yaradığı, yaramadığı, yarayacağı, yaramayacağı konusunda bilinçli, bilinçaltı yokladığı, ölçüp biçtiği bir çatı altı. Yerler bile ayırtılmış gibidir. Şu içeride köşedeki büyük değirmi masada sinemacılar oturur. Şimdi boş, dinlence de herkes. Bütün masalar gibi orada dolar yaz sonu. Ben de oraya uğrarım çoğu akşamları. Tiyatrocusu, ressamı, yontucusu, gazetecisi, mimarı, reklamcısı, yayıncısı, hukukçusu, hemen herkesin bölgesi gibi masaları varmış derler ya, sinemacılardan başkasını ben bilmem pek. Çeşitli mesleklerden tanıdıklarla selamlaşırım ara sıra. Daha bir şeyler diyecektim, Esme kesti gene. Bol bol çene çalınıp kafa çekilen yer yani. Yalan da değildi dedi hani ya, söyleyişinde mi batıcılık vardır nedir bu kızın? Evet, bir bakıma öyle. Bir şey demesine kalmadan aldım gene. Yiyecek güzel şeyler de vardır burada, acıkmışsınızdır. Ben kalkacağım dedi Esme. Saatine baktı, geç bile oldu. Doktora döndü. Sen kal istersen, hemen Üsküdar'a geçmem gerek, babaannemi alacağım biliyorsun. Kalktı, doktorla ben de kalktık, uzanıp dostça sıktı elimi. İçki için sağ olun dedi. Sizinle konuşmak isterdim. Gitmek zorundayım. Başka bir gün olsa sevinirim. Ben de sevinirim. Döndü elini ikilinin arasına aldı doktorun. Uzanıp dudaklarını dudaklarının kıyısına koydu. Uzunca bir süre kaldı. Öylece ayrıldı. O ayrıldı da kondurdu o sevgi dolu öpücükten sonra yürüyüp kapıdan çıkan kıza gözleri takılmış, bu işin hiçbir açıdan şaka götürür yanı olmadığını kanıtlamakla yükümlü gibi doktor bakıp kaldı ardından bir süre. Kapana düşmüş bunlar. Böyle durumlarda herkes gibi gülerim ben de. Gülemedim. Belli belirsiz bir acıya benzer yadırgama dolandı sanki içimde. Kıskandın? Hayır, kıskanmadım. Uçmak güzel şey olmalı kuşlar gibi de. Yanımda güzel bir kız da olsa uçurumdan boşluğa atlamayı göze alamam. Şimdi de saçmaladın. Abarttığımı biliyorum. Kendime gözdağı veriyorum belki biraz daha. Kutlarım doktor dedim, yanıldığımı sanmıyorum. Saklanamaz bir sevgi bu. Karşılıklı oturmuştuk, gözlerine pırıltılı bir gülümsemeyle baktı doktor. Ne sakladığım var ne de yatsıdığım. Bu dünyada bile mutlu olunabiliyor. Niye olunmasın? Nikah tanığı gerekirse hemen arayın beni. Doğruldu yavaşça, kapatalım bu konuyu dedi. Çok konuşmaya gelmez mutluluk, göze geliriz sonra. İnceden takılıp kesmişti hemen. Oldu doktorcuğum, ne yiyoruz? Sessizliğin çökmesini önlemek için el ettiğim garson geldi hemen. Tavuk, salata, kavun, beyaz peynir, yeşil zeytin, çerez, iki tekli rakıyla donattılar masayı. Çın çın yapıp ilk yudumları aldık. Roman nasıl gidiyor diye sözü ben açtım gene. Gittiği filan yok dedi, yapamayacağım demiştim size. Bir şeyler karalıyorum ara sıra ya, iş romana varır mı, nasıl varır bilemiyorum daha. Bir duralıdı. Ne diyorsunuz Türkiye'nin durumuna, hep bunu konuşmak istiyordum sizinle. Ne konuşacağız bu adamla? Daha ilk sözde herkes gibi biz de birbirimize gireceğiz nasıl olsa doktor. Kavga istemiyorum, siz söyleyin. Bir şeriat sorununuz vardı, çözdünüz mü onu? Anlamamıştı. Ha evet diye gülümsedi bir duralamadan sonra. Şeriat sorununa benzetmiştiniz. Dalgın kaldı bir süre. Kolay çözülecek gibi değil o dedi. Sizinle biraz da onun için konuşmak istiyorum. Şunu sorayım size. Kendinize en yakın bulduğunuz siyasal akım ya da parti hangisi bugün ülkede Vedat Bey? Saçmalama diyecektim az kalsın. Benim yakınlık duyduğum siyasal akımdan partiden sana ne? Neye varacaksınız bundan? Çıkar bir yol arıyorum. Güvendiğim birisini, sizin sapladıklarınızdan bir umut belki. Güveniyorsanız, umutsam kaçamaklı sözlere gerek yok doktor. Söyleyin de bilelim neymiş sorun. Rakısını yudumlayıp baktı. Açıklayayım diyorsunuz. İsterseniz. Ama bana deli demeyeceksiniz. Güldüm. Desem ne olacak? Ses çıkarmadan aldı. Anestezi, reanimasyon uzmanıyım ben biliyorsunuz. Hep acılardan korudum insanları. En ağır ameliyatlarda iyileştirmek için uyuttum hastalarımı. Devrim de ameliyat. Kanlı, acılı bir ameliyat belki de. Uzmanlık alanımdaki yöntemleri o yolda da uygulamanın düşlerine kaptırdım kendimi yıllar boyu. Olay bu aslında. Simgesel sözler döktürüyordu gene, dayanamadım. Yani dedim biraz sertçe. Işıltılı mavi gözlerini bir şeyler aranır gibi gözlerime dikip kaldı bir süre. Sorumluluğu omuzlarıma yüklü bir para var bende dedi. Kime bırakmam gerekir bilemiyorum. Sorun bu. Güldüm. Bu parayla epey kişiyi bayıltabilirsiniz doktor dedim. Şakayı duymamış gibi donuk bakışlarını bir süre daha dikti gözlerime. Sovyetlerin yıkılış öncesi TKP döneminde olanlardan siz de mutlu değildiniz Vedat Bey. Yazdınız da bugün biliniyor. Biz ayrı bir serüveni yaşadık. Dışarıda olduğumuz ilk yıllarda öteki TKP'liler gibi biz de kuşkuyla biraz da tepeden bakıyorduk size. Geçen yıllar içinde kendimize kuşkuyla bakmaya başladık yaşadığımız somut olaylarla. İlkellik, köksüzlük, anlayışsızlık, bir anlamda etik bir çöküş vardı çevrede. Türkiye'de gelişen olaylar karşısında adımıza yapılan yaygaraya karşın ne bilgimiz yeterliydi, ülkemiz, ülkemizin insanları üzerine ne örgütsel becerimiz, yeteneğimiz. Partiye girmelerini sağladığım iki dostum, yoldaşım vardı benim, karı koca doktorlar, Sacide ile Ramiz. İlk onların gösterdikleri eleştirel tepkilerle aymaya başladım. Önce takıştık bunlarla, değindikleri şeylerin doğru yanı olabilirdi ama abartıp ileri götürmek küçük burjuvalıktı. Kızlık mı ilk yapıştırdığımız etiket oydu bilirsiniz. Başta Kürtlerle ilişki olmak üzere ülkeyle ilgili bir sürü temel sorunda parti ile aramdaki hırlaşmalardan ben de bezince epey bir süre sonra yani ortak bir çizgide buluştuk sevdiğim, değer verdiğim bu iki insanla. Parti ile çatışmalara girmektense kültür sanat etkinliklerine adayacaktık kendimizi. Toplanacak parayla da bir büyük yapı kuracaktık Avrupa'da. Bir arada diye düşünüyorduk adını. Türkiye'de yaşayan tüm halkların Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Laz'ı, Çerkes'i, Çingenesi, Boşnağı, Süryanisi, Keldanisi, Rum'u, Gürcüsü, Arnavut'u, Yahudisi, hangi dilden, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun tümünün bir aradadan gelmiş tüm bir aradalıların eşit haklarla engelsiz girip çıktığı, müziğini yaptığı, oyunlarını oynadığı, yayınlarını, kitaplarını topladığı, buluştuğu, kaynaştığı bir yer olacaktı burası. Tarihin kültür kalıcıları değil miydik, öyle dememiş miydi Lenin? Ülkede geçmişten bize gelen, yaşaması gerekli tüm güzellikleri, insan sevgisinin ortak paydası olarak korumaya alacaktık. Bunu da ileride istenilen düzeye varacağına inandığımız partimizin, TKP'nin bir yan kurumu yapacaktık sonunda. Gülüyorsunuz değil mi? Hayır, gülmüyorum. Düşünce Sacide'nindi. İlk duyduğumda ben gülmüştüm. Ramiz'in kocasının destek vermesine de alaylı biçimde takıldım epey. Ne gülüyorsun abi dedi doktor Ramiz. Bizim uzmanlık alanımıza en uyan yaklaşım bu değil mi? Anestezist reanimatördü o da. İçine düştüğüm çıkmaz karşısında umarsızlıktan belki yavaş yavaş bana da iyi geldi bu yol. Yürekten sarıldım sonunda. Sözünü ettiğim parayı bu yoldaki etkinlikler sağladı. Olaylar kafamda biçimleniyordu, bir şeyleri sezinliyor gibiydim. Evet diye aldı doktor, bizim kurmayı tasarladığımız sosyal anestezi reanimasyon kurumumuz buydu. Ülkemizde yaşayan halkların acılardan uzak, güzellikleri içinde birbirlerini sevmek için özgürce buluştukları yer. Yalnız güzel bir Türkiye'nin değil, özlemle varmak istediğimiz güzel, tüm dünyanın minicik örneği bir tür. Hangi nedenle olursa olsun insanların birbirlerini öldürmek zorunda oldukları dünyayı sevmiyorum ben. Sorunlarını ancak kanla çözüyor tarih, onu da biliyorum. Deli de değilim, düşçü de. Hiç değilse, gelecekteki güzel günlere açılmış ışıklı bir pencere gibi acısız bir köşe olsun şu yeryüzünde. Ben de bir katkıda bulunayım ona. Kendini tutma çabasına karşın bütün bunları önleyemediği çocuksu bir heyecanla anlatmıştı doktor. Bakışları acılaştı, sözcüklerin üstüne basa basa ekledi yavaşça. Sovyetlerin çöküşü, partinin dağılışı, Sacide ile Ramiz'in beklenmedik ölümü, üst üste binen olaylar tek başıma bıraktı beni. Sonu gelmez anlamsız didişmelerden benim gücüm de bitmişti artık. Ağırdan rakılarımızı yudumlayıp suskun kaldık bir süre. Gerçekçi görünümde ütopya benzeri bir tasarıydı bağlandığı. Bunu mu diyecektim şimdi? Türkiye'de yapın bunu. Mutluyum bunu sizden duyduğuma. Böyle bir şeyin yapılabileceğine inanıyor musunuz Türkiye'de? Olmaz mı diyorsunuz? Aslında bu düşle geldim Türkiye'ye. İnceden inceye izliyordum ülkeyi. Dışarıdayken karamsardım. Tepki duymaya başladım zamanla. Ülkemiz için yanılıyordum belki de. Şu kısa sürede yaşadıklarım pek de yalanlamadı olumsuz bakışımı. Devletin yüksek çıkarları açısından bir sürü beyinsiz görevli daha duyulduğunda burnunu sokup sızmaya kalkacak bir. Diyelim emekçilerin gerçek siyasal örgütünü bulup işbirliği sağladık. Onun dışındaki tüm kuruluşlar bizi yollarında engel görecekler, karşınıza dikilecekler hemen, düşmanmışız gibi. Bir yerlere bağlanmasanız da kafalarınca yakıştırıp yorumlayacaklar kendilerine göre. Yanlış mı? Bin bir türden kışkırtma içindeki sevgili halklarımızla ortak güzelliklerinin ne kadar ayrımındadırlar, ne kadar kucaklaşırlar o da belli değil. Dışarıda, gurbette birbirine başka türlü, daha yakın bakıyor insanlar. Böyle bir kurumun ayakta kalması için gelir kaynağını, özellikle dışarıdaki etkinliklerle aksatmadan sürdürmesi gerekir bir de. Bu işte en iyi oralarda olabildi aslında. Duralayıp ekledi. Asıl önemlisi de dediğim gibi benim gücüm kalmadı artık. Hiç öyle görünmüyorsunuz. Suskun baktı bir süre. Siz yapın isterseniz dedi. Hemen size vereyim parayı. Güldüm. Sağ ol doktor dedim, bana çekici gelmiyor. Bu sizin işiniz dediğiniz gibi. Bizim işimiz uyutmak değil, acıları gösterip uyandırmak. Osmanlı'nın bıraktığı Türkiye mozaiğinden söz edip duruyorlar ülkede. Bir sürü yandaş bulursunuz umuyorum. Acılı bir gülümseme geçti yüzünden. Üstüne yıllardır kırmızı beyaz çekilmiş o mozaiği biraz kazıyıp da aslını ortaya çıkardınız mı? Gözü dönmüş bir saldırıyla her şeyi kırıp parçalamak için pusuya yatmışlar var. Siz de bilirsiniz onları. Yalan dolanla halkları kandırmaya kalkışacakları da bilirsiniz. Biçimine getirip her şeyi tezelden paraya çevirmek için aç kurt gibi bekleyenleri de biliyorsunuzdur. Dedikleri doğruydu da hiç mi umut yoktu Türkiye'de? Nasıl çözecekti bu işi peki? Tasası bana düşmedi, arasın bulsun. Güç işiniz. Evet güç, şu adam kim? Gösterdiği yana baktım göz ucuyla. Orta salonda tek başına oturan biriydi, tam kapı dibindeki masada. Tanımıyorum dedim. Bizden sonra gelip oturdu oraya. Sizi tanıyor belki dedim. Gözü bizde sanki. Güldüm. Burada herkesin gözü birbirinin üstünde doktor. Bir şey diyecek gibi oldu vazgeçti. Ayrımına vardım. Deminden beri konuşurken gözleri çevrede birilerine bakınıyor gibiydi doktorun. Bir kez daha döndüm adama. Birisine benzerlik bile bulamadım. İlgilendiğimizin ayrımına varmış gibi garsonu çağırıp hesabı ödedi. Ağır ağır yürüyüp çıktı çiçek bardan. Çıkarken bizden yana kaçamak bir göz atmayı da unutmadı sanki. Tanıdık garsonu çağırıp sordum, kim bu adam diye. Bilmiyordu, görmüşlüğü de yokmuş. Kapısında üye olmayan giremez yazan bir tür kulüp burası. Nasıl girmiş, onu da bilmiyordu. Bazı oluyordu böyle şeyler. Ara sıra beliren alaylı acı gülümseme gözlerine gelip oturmuştu doktorun. Euroların kokusunu mu aldılar Vedat Bey, ne dersiniz dedi. Şaka mı ediyordu, ciddi miydi pek anlayamamıştım. Biz polis kuşkusuyla bakardık, izleniyor muyuz diye arkamıza yöremize. Yıllar var ki unuttum onu. Hiçbir gizli işim yok çünkü. Siz polisten mi kaygılısınız doktor, hırsızdan mı? Bakışları donuklaştı. Bilmem dedi, hırsızlardan kaygılıyım, polislerden kaygılıyım, devrimci hırsızlardan kaygılıyım, hırsız devrimcilerden kaygılıyım. Devrimci hırsız polislerden kaygılıyım, hırsız polis devrimcilerden kaygılıyım. Gülmeye başladım. Ben de senden kaygılıyım doktor. O gülmüyordu. Niye yorulduğumu anladınız mı? Hayır anlamadım. Bağışlayın. Paranoya bu. Paranoya evet. İyiler, güzeller, doğrular, kötüye çirkine, yanlışa böylesine karman çorban bulandı mı bize paranoya kalıyor. Tarihin paranoyası. Sizinki yalın kat, tek yönlü paranoyaydı. Bizimki dallı budaklı. Gülümsüyordu acılıkla. Yemek bitmişti. Kahve istemedi. Doğrulup kalktı ağırdan. İzninizle Vedat Bey dedi, sevindim karşılaştığımıza. Gitmem gerek, yemek için sağ olun. Siz de sağ olun doktor, ben de sevindim. El sıkıştık, ayrılıyordu ki takılmak geldi içimden. Nikahta tanıklığımı unutmazsınız umarım. Giderken döndü gülümseyerek, Esme'ye söylerim. Çıktı kapıdan.